Ayrım 13, sayfa 155. Herhalde benden sinirli bir ses tonuyla çıkışmamı bekliyordu. Genellikle her yönetmenin yaptığını, olağan sert tutumu. Daha ben ağzımı açmadan "çok üzgünüm hocam" diye inledi. Hata bende. O tiradeyi çok iyi ezberlediğim halde tüm cümleleri unuttum. Bir türlü hatırlayamadım. Sanki tüm kelimeler beynimden uçup silindi. Lütfen bana bir şans daha verin. Elindeki kağıt mendille gözlerinden boşanan yaşları silmeye çalışıyordu. O zaman fark ettim. Bütün beraberliğimiz sırasında sistemi hiç ağlarken görmemiştim. Herhalde ağlasa da böyle ağlardı. Bu garip gözlem beni bir tür heyecana sevk etti. Sanki ilk defa ağlayan birini görüyormuş gibi Nur'a bakıyordum. Cebimden çıkardığım beyaz teril teril mendilimi Nur'a uzattım. Silin gözyaşlarınızı dedim. Ağlanacak bir şey yok. Her oyuncunun başına gelebilecek bir durum. Herkes rolünü unutabilir. Dert etmeyin. Uzattığım mendili alırken şaşırarak baktı bana. Sanırım kızarak ona bir şey söyleyeceğimi düşünmüştü. Bir dost, bir hami, bir ağabey gibi omuzlarından tuttum. Sahne hayatında olur böyle olaylar, alışacaksınız. Daha çok tecrübesizsiniz dedim. Şükran'la yüzüme baktı. Ama Selim Bey, sözünü kestim. Konuşmasına izin vermedim. Biliyorum, kabalık etti, aldırmayın. Kendisinden hiç beklemezdim. O deneyimli bir sanatçı. Böyle davranması. Tamam, gücendiniz mi ona? Gücenmekten öte galiba kızdım. Biraz daha anlayışlı olması gerekmez miydi? Haklısınız. Ben de hatamı kabul ediyorum ama. Ellerim hala omuzlarındaydı. Yuvarlacık omuzlarını biraz sıktım. Gülerek, o yaptığı kaba davranışı ona ödeterim dedi. Lacivert gözleri birden çocuk gibi sevinçle parıldadı. Nasıl yani? Biz de onu herkesin içinde zor duruma düşürelim mi? Ağlaması aniden kesilmişti. İnanmamış gibi gözlerinin içine baktı. Ciddi mi söylüyorsunuz? Gayet tabii. Bazen insanlara hadlerini bildirmek gerekir. Ortadoğu puftan ayağa fırladı. İstemeyerek de olsa ellerimi omuzlarından çekmek zorunda kaldım. İnanamıyorum dedi. Ben sizi de kızdırdığımı düşünmüştüm. Oysa büyük bir anlayış ve hoşgörüyle yaklaştınız bana. Şimdi neden size büyük yönetmen dediklerini daha iyi anlıyorum. İnsan ruhundan çok iyi anlıyorsunuz. Beni sakinleştirmeyi hemencik başardınız. Anlayışlı birkaç söz yetti bile. Selim Bey hakkındaki sözleriniz şaka bile olsa yine de teşekkür ederim. Şaka değildi. Böyle güzel bir kızı ağlatan erkeği cezalandırmak gerekir. Nur hala moralini düzeltmeye çalıştığımı sanıyordu. Oysa sevgilimi haksız yere ağlatan Selim'e esaslı bir ders verecektim. Yalnız sıcağı sıcağına olmazdı. Diğer oyuncuların yanlış yorumlara kalkıp dedikodu yapmalarını istemiyordum. Ertesi gece provalar yine geç saatlere kadar sürmüştü. Çalışmaları tatil ettiğimizde soyunma odama gittim. Çantamı toparlayıp pardösümü giyerken kapım vuruldu. Giriniz. Kapı aralandı ve eşikte Nur'u gördüm. Sizi rahatsız etmiyorum ya hocam. Beklemediğim bir ziyaretti bu. Yüreğim çarpmaya başladı birden. Estağfurullah dedim. Bir şey mi vardı? Mendilinizi getirdim. Neyi? Mendilinizi. Unuttunuz mu dün ağlarken gözyaşlarımı silmek için verdiğiniz mendili? Yıkayıp temizledim. Yeminle unutmuştum. İçimden keşke yıkamasaydı diye geçirdim. Üzerinde gözyaşlarından kalma izleri taşıyan mendili sonsuza kadar saklayabilirdim. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Dünkü jestinizi meslek yaşamım boyunca unutmayacağım. Çok duygulandım. Büyük bir anlayış gösterdiniz. Büyütmeye gerek yok. Hayır var. Belki dün o sıcacık yaklaşımınız olmasaydı bu işi bırakabilirdim. Ağlarken mesleği yürütemeyeceğimi düşünmüştüm bir an. Hiç olur mu? Siz yetenekli bir oyuncusunuz. Böyle saçma sapan bir olaydan dolayı insan mesleğini bırakır mı? Nur odaya süzülmüştü. Söylemek istediği başka bir şey olduğunu sezinledim. Çekingen ve ürkek bir şekilde önüne bakıyordu. Cesaretlenip konuşmasını bekledim ama bir türlü konuya giremiyordu. Başka bir sorun daha mı var dedim. Hayır hayır diye hemen telaşla atıldı. Buna sorun diyemem. Belki bir merak ya da söylediklerinizi iyi kavrayamayarak bir sıkıntı. Aslına bakılırsa konuyu açmanın ne kadar doğru olduğunu bile bilmiyorum. Zira bu kesinlikle sizi ilgilendiren bir mesele. Gülümsedim. Beni mi diye sordum. Evet. Şu dün gece anlattıklarınız. Çok düşündüm. Hatta bütün bir gece uykularım kaçtı. Ama söylediklerinizden bir anlam çıkaramadım. Yüreğimi yine güm güm attığını duymadım. Galiba beklediğim köprüler yavaş yavaş kuruluyordu aramızda. Nur bana ilgi duymaya başlıyordu. Tabii bunun bilinçsiz ve köklerinin çok daha eski tarihlere dayandığını hissetmeden. Tarih bir kere daha tekerrür ediyordu. O an anladım. Bu kız bana aşık olacaktı. Etkilenme başlamıştı ama henüz seveceğinin farkında bile değildi. Utanıyorum diye fısıldadı. Sizin mahrem olan özel hayatınız. Size ne kadar acı verdiğini de tahmin edebiliyorum. Belki de bu konunun açılmasını hiç istemiyorsunuzdur. Benim için hiçbir sakıncası yok. Şayet dinlemek isterseniz memnuniyetle anlatabilirim. Her zamanki gibi kızarıp yanakları al al oldu. Çok sevinirim dedi. O an içimden taşan bir his onu kucaklamak, sımsıkı kollarımın arasına alarak öpücüklere boğmak. 2 yıllık özlemim tüm acısını çıkarmak istiyordu. Son anda kendimi frenledim. Uzun bir hikaye diye fısıldadım. Ne yazık ki şu an müsait değil. Fakat sana söz veriyorum. İlk fırsatta ve müsait bir ortamda başıma gelenleri sana anlatacağım. Çocuk gibi sevindi. Ne zaman? Düşünür gibi yaptım. Yarın ikinci perdenin provalarını bitireceğimizi sanırım. Bir gün arkadaşlara dinlenmek için ara vereceğim. O boş günümüzde olabilir. Heyecanla bekleyeceğim dedi. Sırtında kalın ve eski bir kaban, bacaklarında solgun bir blue jean, ayaklarında da yıpranmış tenis ayakkabıları vardı Nur'un. Kadınların rahatlık kisvesi altında böyle çapaçul, sallapati giymelerinden hiç hoşlanmıyordum. Kadın her zaman kadınlığını bilmeli, cinsine özgü zarafeti biraz da giyimiyle dışarıya yansıtmalıydı. Nedense şimdi genç kızlar müthiş bir vurdumda durmazlık içindeydiler. Yalnız giymelerinde mi, hal ve davranışlarında da öyleydiler. Bu anlamsız moda salgını, hippilik denilen akımla başlayıp dal budak sarmış, fikir ve özgürlük cereyanı adeta dışa vurmuş, çapaçulluk, zerafet ve estetikten yoksun giyim tarzı bir simge olarak yerleşmişti. Sistem kendini bu manasız ve rahatlığa bırakanlardan değildi. Her zaman bakımlı ve özenli dolaşırdı. Nur'u yadırgıyordum. Ama bu konuda herhangi bir telkinde veya imada bulunamazdım henüz. Ayrıca sistem benim yanıma yerleşmeden önce de varlıklı bir ailenin kızıydı ve parasal sorunu yoktu. Dilediği marka giysileri seçip alırdı. Zevki ve kendisine yakışanı seçme niteliği tartışılmazdı. Birlikte olduğumuz zamanlarda benim tercihlerime seve seve katlanarak itirazda bulunmamıştı. Oyuncularıma izin verdiğim gün Nur'la buluşmuş, Tarabya'da bir lokantada yemeğe gitmiştik. Yanımda hala çekingen ve ürkekti, sanki birileri tarafından görülmekten çekinen havalardaydı. Durumu yadırgamıştım biraz. Dayanamayıp sordum. Ürkek bir haliniz var dedim. Neden? Her zamanki gibi kızardı yine. Bilmem dedi, öyle miyim? Kesinlikle. Birlikte olmamız sizi rahatsız mı ediyor? Hayır, tam tersi, sizinle sohbetten zevk alıyorum ama... Aması ne? Bilmem ki, tanıdık birinin görmesinden endişe duyuyorum. Hayretle yüzüne baktım. Onun yaşındaki bir kızın görülme korkusunu anlayamamıştım. Nasıl yani dedim. Aile fertlerinizden biri tarafından görülmekten mi korkuyorsunuz? Hayır, onlar tarafından değil. Ben artık yetişkin ve çalışan biriyim. Anladım dedim. Erkek arkadaşınız ya da sevgiliniz bizi baş başa görmesinden huylanıyorsunuz. Alınmış gibi bakışlarını yüzüme çevirdi. Öyle biri yok. İşte buna inanmam. Sizin gibi güzel bir kızın nasıl bir sevgilisi olmaz? Olsa söylerdim. Niye saklayayım? Siz anlayışlı birisiniz. Ayrıca saklamam için de bir neden yok. Şu halde kimden çekiniyorsunuz? İş çevremizdeki insanlardan bizi böyle baş başa yemek yerken görürlerse ne düşünürler? Muzip bir şekilde sırıtarak sordum. Siz söyleyin bakalım, ne düşünürler? Anlayın işte, en azından bana torpil yaptığınızı düşünürler. Bizim ortamı bilirsiniz, yönetmenlerden desteğiniz olursa sırtınız yere gelmez. Ama sizi ben seçmedim ki, göreve geldiğimizde siz zaten kadrodaydınız. Olsun, akıllara başka şeyler de gelebilir. Ne demek istediğini gayet iyi anlıyordum tabii. Yine de üsteledim. Ne gelir mesela? Beni utandırmak için mi soruyorsunuz? Ne demek istediğimi anladınız. Hayır, kesinlikle anlamadım. Bakışlarını kaçırdı, içini çekti. Birkaç saniye aklından geçenleri en uygun şekilde nasıl açıklayacağını düşündü. Sonra titrek bir sesle, aramızda bir şeyler olduğunu sanırlar diye fısıldadı. Ha, şimdi anladım diye gülümsedim. Amma yaptın Nur. Senden en az 10 yaş büyük bir adamım ben. Kimin aklına böyle bir şey gelir? Hayretle fısıldadı. Şaka mı yapıyorsunuz? Ne şakası? Yani kendinizi o kadar yaşlı mı buluyorsunuz? Değil miyim yani? Hiç de değilsiniz. Ayrıca eni konu yakışıklı birisiniz. Bu halinizle bile pek çok genç kızın yüreğini hoplatacak cinsten hem de. Asıl alay eden sensin galiba. Bu sefer o gülümsedi. Tiyatroda konuşulanlardan haberiniz yok öyleyse. Ne konuşuyorlarmış ki diye sordum. Hani mübalağa etmeyeyim ama tiyatrodaki bütün kızlar sizin hayranınız. Sen de mi diye sormamak için kendimi zor tuttum. Aldırmaz bir eda ile karşılık verdim. Genellikle öyle olur ama bu benim yakışıklılığımdan değildir. Hani nasıl öğrenciler hocalarına takdirle aşık olur, onun gibi bir şey. Daha ziyade üst mevkideki bir öğretiye, hocaya, eğitmene duyulan saygı ve karışık bir beğeni duygusudur bu. Ama kesinlikle aşk veya sevgi değildir. Gelip geçici bir şey. Temsili bitip ayrılınca her şey unutulur. Nur birkaç saniye düşündü. Açıklamamı kabul edeceğini sandım. Başını salladı. Hayır dedi. Neriman'ı, Celile'yi, Ayşegül'ü, hatta Muazzez Hanım'ı kendi aralarında konuşurlarken duydum. Hepsi size aşık, deli divane oluyorlar. Yoksa farkında değil misiniz? Gerçekten de hiçbir şeyin farkında değildim. Gözüm Nur'dan başkasını görmüyordu ki. Bir zamanlar gerçekten havalı ve hoş bir adamdım. Ama o günler çoktan mazide kalmıştı. Geçirdiğim son 2 seneden sonra acınacak bir halde hissediyordum kendimi. Bu mübalağa diyebildim. İmkansız. Hiç de değil. Artık kendinize acımaktan vazgeçin. Ürpermekten kendimi alamadım. Neler söylüyordu bu kız? Yoksa evvelki gece tiyatrodaki odama gelişinin sebebi bu muydu? Yerimde huzursuzca kıpırdandım. Hikayenizi de biliyorum ayrıca, dedi yumuşacık bir sesle. Biliyor musun? Ne biliyorsun? Hayatınıza girip büyük bir aşk yaşadığınız kız da sizden oldukça küçükmüş. Kaşlarım çatıldı birden. Hemen sordum. Kimden duydun bunu? Omuzlarını silkti. Bilmeyen yok ki, tiyatro dünyasında dedikodular çabuk yayılır. Bu doğruydu ama ben yine de şaşırmıştım. Sistemle beraber olduğumuz sıralarda sanat dünyasından kesinlikle uzak durmuş, toplum içine karışmamıştım. Özellikle tiyatrodaki dostlarımla hiç görüşmemiştik. Sorumu yineledim. Kimden duydunuz? Bilmiyorum ama muhtemelen Selim Bey'dendir. O sizin eski arkadaşınızmış. Herhalde kuliste geçmişinizden bahsetmiş olmalı. Bir an düşüncelere daldım. Selim'in sistemi gördüğünü hiç sanmıyordum. Onunla görüşmeyeli çok zaman oluyordu. Tabi sistemin ölümünden sonra geçirdiğim hastalık, münzevi yaşamım, kendimi cemiyet hayatından soyutlamam, eşimin, dostumun, arkadaşlarımın dikkatini çekmiş olmalıydı. Sistemi tanımamış olsalar da bunalımlı dönemim çarçabuk dillere destan olmuştu. Nitekim Selim'in de durumdan haberi vardı. Çaresiz kalarak başımı salladım. Doğru dedim, haklısın. Sevdiğim kız benden 10 yaş küçüktü. Bakın, siz de kabul ediyorsunuz gerçeği. Saf saf sordum. Hangi gerçeği? Sizden hayli küçük bir kızın da size aşık olabileceği gerçeği. Şarap kadehimden bir yudum aldım. Nuh sanki bir satranç oyununa yaptığı hamle ile rakibini sıkıştıran oyuncunun muzaffer edasıyla mırıldandı. Artık bu hikayeyi ağzınızdan dinleyebilirim, dedi. Sanırım bu onun hakkıydı da. Kendi geçmişini ona anlatmak zorundaydım. En başından başladım. Sistemle ne zaman, ne şekilde ve nedir tanıştığımızdan söz ederek. Tabii en önemli hususa, yani ölen sevgilime nedenle benzediğine veya başka bir ifadeyle aynı bedeni taşıdıklarına değinmeden. Hikayeye kendimi öylesine kaptırmıştım ki anlattıkça coşuyor, geçmişi bütün şiddetiyle benliğimde adeta yeniden yaşıyordum. Her şey hafızamdaydı. Öyle ki bir kompütür gibi en ufak bir detayı unutmadığımı dehşete kapılarak fark ettim. Sistemle ilgili bir olayın yeri, saati, tüm teferruatı beynime nakş olmuştu. Geçirdiğim bunalımlı ağır günler bile onları beynimden silmemişti. Bir şeyin daha farkına vardım. 2 seneden beri tüm bu anlattıklarımı hiç kuşkusuz binlerce kere zihnimden geçirmiş, tekrar tekrar hayal ederek düşünmüştüm. Ama ilk defa karşımdaki canlı bir insana naklediyordum. Ve o insan sistemin bir suretiydi. Hikayemin bir yerinde birden durakladım. Aklım karışarak Nur'un yüzüne bakmaya başladım. Fizik ötesi bir olay yaşadığımı farkındaydım elbette. Hala karşımdaki kızın gerçek sistem olup olmadığı dahi bilincinde değildim. Nur kimdi? Bu kadar benzerlik olabilir miydi? Tanrı'nın kudretlerinden biri her kulunu diğerinden farklı yaratmıştı. Ama hesaplarıma göre sistem de Nur da aynı tarihlerde doğmuşlardı. İkiz olarak aynı ananın rahminden çıkmadıklarına göre bu ayniyeti nasıl açıklamak mümkündü? İzahı yoktu bunun. Doğaüstü olaydı. Nur'la karşılaştığımdan beri düşünüyor ama mantıklı bir sonuca varamıyordum. Bedenleri gibi ruhları da bir olsa gam yemeyecek. Sistemin insanoğlunu kavrayamayacağı bir şekilde yeniden hayata döndüğünü kabul edecektim. Fakat karşımdaki kız ilk sevgilimden kişilik, davranış, yapı, sosyal, kültür, zevk ve becerileri açısından farklılık gösteriyordu. O, sistemin gerçek kişilik özelliklerine sahip değildi. Acaba ben mi yanılıyordum diye düşündüm. Ne de olsa Nur'u henüz yeterince tanıdığım söylenemezdi. İlişkimiz şimdilik çok yüzeysel ve yetersizdi. Neden durdunuz diyen sorusuyla irkilip düşüncelerimden sıyrılır gibi oldum. Birkaç saniye daha bön yüzüne baktım. Yoruldunuz mu yoksa, ya da geçmişe dönüş sizi rahatsız mı etti? Her ikisi de değil, dedim. Ama birden sustunuz. Tereddütler içindeydim. Henüz anlattıklarım geçmişimle ilgili her erkeğin yaşayacağı sıradan bir aşk hikayesi gibiydi. Olayın en hayati yanı olan ölmüş sevgilimle karşımdaki dipdiri hayat dolu kızın farklı ruhlarla aynı bedende bir araya gelmiş, aynı yaratık olduğunu ima eden tek bir cümle ağzımdan çıkmamıştı. Sırası gelmiş miydi acaba? Ona üstü kapalı da olsa bu benzerliği çıtlatan cümleleri sıralamalı mıydım? Ya gerçeği kabullenmezse o zaman ne olacaktı? Beni kendisini acındıracak ifadeye kalkışan pis bir zampara olarak görmesi mümkündü. Bütün hayalleri yıkılıp benden uzaklaşması çok doğal olurdu o zaman. Bu riski göze alamazdım. Gerçekten de hikayem normal insanın hemen ve rahatlıkla kabul edebileceği cinsten bir şey değildi. İnsan hafsalasını zorluyordu. Hele henüz gelmediğim Azrail ile pazarlık faslını kimin anırdı? Medet Umar gibi etrafıma bakındım. Daha fazlasını anlatmak tehlikeliydi. Bin bir zorlukla yeniden bulduğum sevgilimi tedbirsiz bir yaklaşımla yeniden kaybetmeye tahammülüm yoktu. İmdadıma garsonlar yetişti. Anlattığım hikayeye öylesine dalmıştım ki öğle servisi zamanı çoktan geçmiş, restoranttan yalnız biz kalmıştık. Kendimi toparlayıp gülümsedim. Kalkalım mı artık dedim. Masalarda bizden başka kimse kalmadı. Nur trajik hikayemi öylesine dalmıştı ki ama daha sonuna getirmediniz dedi. Sabırsızlıkla acı serüveninizin sonunu duymak istiyordu. Bir başka zaman anlatırım, söz veriyorum dedim. İmkansız, bekleyemem diye mırıldandı. Kendimi öyle kaptırdım ki. Uzanıp masanın üstündeki elini kavradım dostça. Her türlü ihtiras ve cinsel tutkudan uzak olarak merak etme, hikayem sonunu mutlaka dinleyeceksin. Zaten bunu anlatmaya mecburum dedi. İlk defa yüzüme biraz şaşkın bir ifadeyle baktı. Mecbur musunuz? Evet mecburum. Başka şansım yok. Son cümlemi tartmaya çalıştığını hissediyordum. Herhalde kendi beyninde söylediğim ne anlama geldiğini çıkartmaya gayret gösteriyordu. Daha fazla ısrar etmedi ama garip bir şekilde rahatladığımı, aramızdaki bu gizli buluşmanın bundan sonra da devam edeceği anlamının memnuniyetini görebiliyordum göz bebeklerinde. Nasıl isterseniz hocam dedi. Kaşlarımı çatıp sitem eder gibi o şahane lacivert gözlerin ta derinliklerine baktım. Ayrıca artık bana hocam diye hitap etmekten de vazgeç. İrkildi birden. Ne dememi istersiniz? Beni adımla çağırmanı, Murat demeni. Fakat bu bir saygısızlık olmaz mı? Siz benim... Susturdum onu. Ben öyle istiyorum. Her zamanki gibi sıkılarak kızardı. Siz bilirsiniz. Şayet öyle istiyorsanız size adınızla hitap etmeye çalışırım. Tabii bunu ancak yalnızken, etrafımızda bizi tanıyan kimse yokken yapmam mümkün. Benim için fark etmez dedim. Tiyatroda da böyle hitap edebilirsin. Ama nasıl olur? Sonra arkadaşlar ne der? Hiçbir umurumda değil. İstediklerini düşünsünler. Yanaklarındaki kızarıklık devam ediyordu ama bu sefer bu belirtinin yalnız mahcubiyetten değil, henüz tam olarak adlandıramadığım bir sevinçten olduğunu hissediyordum. Lokantadan çıktık. Dışarıda serin bir poyraz esiyordu. Nur üşümüştü. Kollarını göğsüne kavuşturdu. Eski kabanına sarıldı. Arabayı biraz uzakta bırakmıştık. Üşüyor musun diye sordum. Biraz dedi. Belki heyecanımdandır. Dinlediklerimden çok etkilendim. Gülümsedim içimden. Ona şimdiye kadar sıradan bir aşk hikayesinin ilk bölümünü belki biraz teferruatıyla anlatmıştım. Hepsi o kadardı. Bu denli heyecanlanması gerekmezdi ama onu ürperttiği sevkiden gerçek nedeni tahmin edebiliyordum. Mutlaka tarifsiz bir duygu Nur'u bir an geçmişine götürüyor, kendini sitem yerine koyuyordu. Belki de geçmişimdeki sevgiliyle arasında bir bağ kuruyordu. Fakat bunu henüz ben bile bilemezdim. Sadece bir varsayımdı benimki. Koluma gir dedim adeta bir emir gibi. Vücudumun sıcaklığını alırsın, üşümen de azalır. İtiraz edeceğini, yadırgayacağını, çekineceğini sanmıştım ama hiç duraksamadan koluma girdi. Gerçekten de titrediğini hissediyordum. Oysa hava bu denli üşüyecek kadar soğuk değildi. Keyfime diyecek yoktu. Boğaz'da deniz kenarında 2 yıl sonra sevgilimle yine kol kola yürüyorduk. Tanrı'nın hiçbir kuluna bahşetmediği bir ayrıcalığı yaşıyordum. Ben mutlu olmayacaktım da kim olacaktı? Arabaya giden yolun hiç bitmemesini istedim. Az sonra arabaya gidince kolumdan çıkacak, bu sıcak temas sona erecekti. Tabii bunun henüz bir başlangıç olduğunu biliyordum. İlerleyen günlerde ilişkimiz daha yoğunlaşacak ve birbirimizin de olacaktık. Kaçınılmaz sondu bu. Kaderimiz. Yaşama bıraktığımız yerden devam edecektik. Gerçi hayatımda unutulmaz izler bırakan sevgilim sisteme kıyasen Nur henüz farklı kişilik özellikleri sergiliyordu ve ben bu yeni kişiliğe alışmakta biraz zorlanacağımı hissediyordum. Sistem mükemmele yakın bir ruh yapısına, karaktere sahipti. Ona tutkunluğum biraz da bu erişilmez yapıdan geliyordu ama sevgililerimin ruhlarının da aynı olması beklemek galiba biraz lüks olacaktı. Mevcutla yetinmeli, gerekiyorsa değişikliği ben sağlamalıydım. Ayrıca yeni bir hayata başlamak için kim bilir belki de farklı bir kişiliği tanımak ve sevmek daha hayırlı olacaktı. Aksi halde sistemin manevi varlığı altında ezilmemiz mümkündü. Arabaya girdik. Nur birden, "Peki o gece ne oldu?" diye sordu. Düşüncelerim yoğunluğundan ne sorduğunu toparlayamamıştım. Hangi gece diye mırıldandım. Lokantada anlatırken yarım kalan, yani sistemle tartıştığınız gece. Nerede hikayeye kestiğimi anımsayamamıştım. Yüzüne bakıp gülümsedim. Hani bir başka zaman devam edecektik, unuttun mu? Hiç unutur muyum? Ama öyle güzel anlatıyorsunuz ki hocam, o gecenin sonunu öğrenemezsem bu gece uyuyamam meraktan. Anlattıklarınız bir film gibi gözümün önünde canlanıyor. Nefis bir aşk filminin tam orta yerinde antrakt verilmiş gibi hissettim kendimi. Safiyane ifadesi karşısında gülümsemem tüm yüzüme yayıldı. Pekala dedim, sana o geceyi anlatacağım şimdi. Ama 2 uyarım olacak. Ancak bu uyarılarımı kabul edersen devam edeceğim. Her uyarınızı kayıtsız şartsız kabul edeceğim dedi. Birincisi, artık bana hocam veya efendim demekten vazgeç. Hayatımın en gizli sırlarını açıkladığım bir kızdan böyle mesafeli kelimeler duymak istemiyorum. Siz lafını da kaldır, bana sen de hitap et. Başını salladı. Peki dedi.